Ayrım 28.
Daha doğrusu Blanka'ya öyle geldi. Öbür dünya ile ilgili şeyleri aklına sardırmış gibiydi. Marazi bir saplantıyla. Yüreği ağzına gelerek zınk diye durdu. Ne var ki ikinci bir inilti onu kendine getirerek Jean de Satigny'nin laboratuvar kapısına doğru ilerleyecek gücü verdi. Kapıyı açmaya çalıştı ama kilitliydi. Genç kadın yüzünü kapıya bastırdı. İşte o zaman iniltileri, boğuk bağırışlarla gülüşleri açıkça duydu. İçeride mumyalarla bir işler döndü, kuşku kaldırmazdı artık. Blanka içi rahatlayarak odasına döndü. Demek ki aklını kaçırdı falan yoktu. Kocasının gizli ininde gerçekten de çok çirkin bir şeyler olup bitmekteydi demek. Ertesi gün Blanka, Jean de Satigny'nin her zamanki titiz, ayrıntılı sabah tuvaletini tamamlamasını, kısıtlı kahvaltısını yapmasını, gazetesini baştan sona okuyarak en sonunda sabah yürüyüşüne çıkmasını bekledi. İçindeki ateşli azmin yüzündeki o gebe kadın dinginliğine vurmasına izin vermiyordu. Jean çıktığı zaman Blanka ökçeli papuç meraklısı Kızılderili'yi çağırdı ve ona ilk olarak bir emir verdi. "Kente in de bana papaya şekerlemesi al," dedi. "Kısa ve kesin." Kızılderili ırkın o ağır rahvan adımlarıyla yola çıktı ve Blanka evde öteki hizmetçilerle kaldı. Ama onlardan saraylı eğilimleri taşıyan o tuhaf kişiden korktuğu kadar korkusu yoktu. Onun dönüşüne kadar hemen hemen 2 saat olduğunu hesapladığı için çok acele etmeyip serin kanlı davranmaya karar verdi. Sinsi mumyaların esrarını çözmeye kararlıydı. Gün ışığında onları maskaralık etmeyi canların istemeyeceğini kestirdiğinden kapının açık olacağını umarak karanlık odaya gitti. Ama kapı her zaman gibi kapalıydı. Blanka halkasının üstündeki bütün anahtarları denedi. Gel gelelim hiçbiri kilide uymuyordu. Blanka mutfaktaki en büyük bıçağı aldı, kapının arasına soktu ve kuru tahtalar çatlayıp kıymıklayıncaya kadar kanırttı. Böylelikle kilidi söküp kapıyı açmayı başardı. Kapıdaki hasarın gizlenmesi olanaksızdı. Blanka kocası geldiği zaman tutarlı bir açıklama yapması gerekeceğini algıladı. Sonra bu evin hanımı olduğuna göre çatısının altında neler geçtiğini bilme hakkı olduğunu düşünerek savundu. 20 yılı aşkın bir zamandır 3 ayaklı masaya ve annesinin uzbillilerine göğüs gerebilmiş olan sağduyusuna karşın karanlık odanın eşiğinden atlarken titriyordu. El yordamıyla elektrik düğmesini bulup çevirdi. Pencerelerindeki siyah perdelerden içeri en cılız bir gün ışığı bile sızmayan siyah duvarlı geniş bir odada buldu kendini. Yerler kalın, koyu renkli halılarla kaplıydı. Her yanda ampuller, lambalar ve paravanlar vardı. Blanka Jean'ın bunları kullandığını ilkin ihtiyar Pedro Garcia'nın cenazesinde görmüştü. O gün Jean hem ölünün hem de canlıların fotoğrafını çekmek tutkusuna öyle bir kendini kaptırmıştı ki herkes tedirgin etmişti de sonunda köylüler onun fotoğraf camlarını yere atıp çiğneyerek kırmışlardı. Blanka şaşkınlıktan şaşkınlığa düşerek çevresine bakındı. Dünyanın en garip manzarasının orta yerine düşmüştü. İçinden çeşitli dönemlere ait tüylü, süslü giysiler, kıvırcık peruklar, cafcaflı şapkalar taşıyan kapağı açık sandıkların arasından dolaşarak ilerledi. Tavandan sarkan ve üzerinde kırık dökük adam boyu bir kukla asılan altın bir trapezin önünde duraladı. Bir köşede içi doldurulmuş bir lama gördü. Masaların üstünde kehribar renkli sıvılar, yerlerde egzotik hayvanların postları vardı. Ne var ki Blanka'yı en şaşırtan şey fotoğraflar oldu. Genç kadın ağzı bir karış açık bunların karşısında kala kaldı. Stüdyonun duvarları kocasının gizli kişiliğini ortaya vuran tedirgin edici erotik sahnelerle kaplıydı. Blanka çabuk tepki göstermezdi. Şimdi de gördüğün algılaması biraz zaman aldı. Çünkü bu gibi konularda hiç deneyimi yoktu. Zevk denen şey onun gözünde Pedro Tercero ile birlikte aldığı uzun yolun en son paha biçilmez aşamasıydı. Blanka kıvançla acelesiz yürümüştü bu yolda. Ormanlar, bağlar, tarlalar, akarsular ve uçsuz bucaksız gökyüzüyle, kırların sessizliğiyle sarılı olarak. Yeni yetmeliğin çalkantılarını hiç bilmemişti. Yaşıtları gizliden gizliye ateşli aşıklar ve bekaretlerini yitirmek için içleri giden bakireler üstüne yasak aşk romanları okurken, o manastır bahçesindeki erik ağacının altına oturur, gözlerini yumar ve Pedro Tercero Garcia'nın şahane görüntüsünü hayalinde canlandırırdı. Onu kollarında tutarken, okşayıp öper, gitarıyla ulaştığı derin uyuma onunla dolaşırken. Kendi içgüdüleri uyanır uyanmaz doyumlandığından Blanka şehvetin başka biçimlere girebileceğini hiç düşünmemişti. Bu karmaşık perişan sahneler onun bulacağını sandığı o edepsiz mumyalardan bin kat daha tedirgin ediciydi. Evdeki hizmetçilerin yüzlerini tanıdı. Kocasının İnka mahiyeti buradaydılar işte. Tanrı'nın yarattığı gibi çırılçıplak ya da tiyatro kostümleriyle sözüm ona giyinmiş. Blanka açlı kadınların kasıkların arasındaki dipsiz uçurumu gördü. Topal hizmetçi kızın üstüne binmiş olan dolgulamayı, sonra sofrada ona hizmet eden o suskun uçağı gördü. Anadan doğma çıplak, bacakları kısacık o ifadesiz yontu yüzü ve orantısız büyüklükteki kalkık penisiyle. Uzayıp giden bir an boyunca Blanka kendi kararsızlığı içinde sallantıda kaldı. Sonra içini dehşet bürüdü. O zaman doğru dürüst düşünmeyi başardı. Jean de Satigny'nin düğün gecesinde evlilik yaşantısına karşı eğilim duymadığını söylediği zaman ne demek istediğini şimdi anlıyordu. Kızılderililerin elindeki sinsi erki ve öbür hizmetçilerin gizli alaylarını da anlayabiliyordu artık. Cehennemin bekleme odasındaki bir mahpus olduğunu hissediyordu. Tam o sırada içindeki çocuk kıpırdandı ve Blanka bir alarm çanı duymuş gibi silkindi. ''Kızım, buradan kurtulmalıyım.'' diye bağırdı karnını bastırarak. Karanlık odadan dışarı koştu. Bütün evi bir solukta geçti ve sokağa çıktı. Burada havanın kurşun ağırlığındaki sıcağı ve amansız öğle güneşi onu gerçeklere döndürdü. Blanka şu 9 aylık karnıyla yaya olarak pek uzağa gidemeyeceğini algıladı. Odasına döndü. Bulabildiği bütün parayı aldı. Ölmüş olduğu şahane bebek takımlarının birazını bohçaladı. Ve evden ayrılarak istasyona yollandı. Rayların önündeki sert tahta sıraya oturan Blanka bohçası kucağında gözleri korku dolu saatlerce bekledi. Kocası eve dönüp de stüdyo kapısının kırıldığını görünce onu aramaya çıkmasın, o günah dolu İnka sarayına dönmeye zorlamasın diye dua ediyordu. Tren hiç değilse bu seferlik saatinde gelsin de içinde tepinen, kaburgalarını tekmeleyen yaratık dünyaya gelmezden önce kendisi ana babasının evine varabilsin ve bu iki günlük yolculuğa dayanabilecek gücü bulabilsin diye dua ediyordu. Ve yaşamak için duyduğu isteğin eline ayağını uyuşturmaya başlamış olan şu korkunç ıssızlık, şu kimsesizlik duygusundan baskın çıkmasına dua ediyordu. Dişlerini sıktı ve bekledi. 9. Bölüm Küçük Alba. Alba ayakları önde olarak dünyaya geldi ki bu uğur sayılır. Anneannesi Clara onun sırtını yokladı ve gerçek mutluluk yazgısıyla doğanları ayırt eden küçücük yıldız biçimli nişanı buldu. Doğumdan 2 gün sonraydı. Clara, bu küçük hanım için merak etmeye hiç gerek yok, dedi. Şanslı ve mutlu olacak, cildi de güzel olacak çünkü bu bir kalıtım sorunudur. Bu yaşımda benim cildim hala kırışmadı, ömrümde hiç sivilce de çıkarmadım. İşte bu yüzden çocuğu hayata hazırlamak için hiçbir çaba göstermediler. Nasılsa yıldız ona daha doğuştan bir sürü kısmet bağışlamıştı. Burcu aslandı. Anneannesi onun astrolojik cetvelini inceledi ve gördüğü yazgıyı siyah sayfalı bir albüme beyaz mürekkeple yazdı. Bu albüme çocuğun ilk yeşilim tırak saç perşemiyle doğumdan hemen sonra kestiği tırnaklarını ve çeşitli resimlerini de yapıştırdı. Bu resimlerde çocuğun o zamanki hali görülüyor. Olağanüstü minik bir yaratık. Kafası hemen hemen kel, buruşuk ve uçuk renkli. Yalnızca o ışıl ışıl siyah gözlerinde insanca bir zeka seçiliyor. Bu gözler Alba daha beşikteyken bile yüzyılların bilgeliğini taşıyan bir ifadeyle bakardı. Sahici babasının gözlerine eşti. Annesi onun adına Clara demek istemişti. Ama anneannesi ailede adların yinelenmesine karşıydı. Çünkü bu onun yaşama tanıklık eden defterlerinde karışıklık yaratıyordu. Bir sözlükten isim baktılar ve Alba'yı buldular. Işıklı bir sözcükler zincirinin son halkası. Clara, Blanka, Alba. Bu üç ad da duru ve beyaz anlamında. Yıllar sonra Alba kendisinin kızı olduğu zaman aynı anlamı taşıyan isim bulamayacağını düşünerek kahrolurdu. Neyse ki Blanka ona yabancı dilleri kullanmasını, bunların geniş bir seçenek sağladığını söyledi. Alba neredeyse çölün orta yerinde öğleden sonranın saat 3'ünde dar vagonlu bir trende doğuyordu. Böyle olsaydı yıldız cetveli hapı yutardı. Şükür ki kendini daha birkaç saat annesinin karnında tutmayı başardı da horoskopu için en hayırlı olan gün, saat ve yerde ninesiyle dedesinin evinde dünyaya geldi. Annesi köşedeki büyük eve kimsenin haberi olmaksızın varmıştı. Üstü başı perişan, toz içinde, gözleri şişmiş ve gövdesi albayı dışarı doğru iteleyen sancılarla iki büklümdü. Kapıya delicesine vurdu. Kapı açıldığı zaman da koşarak dosdoğru dikiş odasına gitti. Burada Clara doğuracak torunu için son diktiği nefis elbiseyi bitirmekteydi. Blanca hiçbir şey söylemeden oraya yığıldı kaldı. Karnı uzun bir gurultuyla iç geçirmiş, dünyanın olanca suyu bacakların arasına boşalmıştı sanki. Clara'nın çığlıklarını duyan hizmetçiler koşup geldiler. O sıralar Amanda'ya göz kulak olmak için hep evde kalan Jamie de geldi. Blanca'yı Clara'nın odasına taşıdılar. Daha onlar Blanca'yı yatağa yatırıp soymaya çalışırken Alba'nın minik vücudu dışarı çıkmaya başladı. Klinikte birçok doğumlarda asistanlık yapmış olan dayısı Jamie, onun dünyaya gelmesine yardımcı oldu. Sağ eliyle bebeği sımsıkı kıçından kavrarken sol eliyle karanlıkta arınarak çocuğun boğazını sıkmakta olan göbek bağını buldu. Bu arada gürültüye koşup gelen Amanda olanca ağırlığıyla Blanca'nın karnına bastırdı. Clara da eğilmiş, eterli beze kaplı bir çay süzgecini kızının burnuna tutmaktaydı. Alba çabucak doğdu. Jamie göbek bağını boynundan çekip alarak onu baş aşağı sallandırdı ve iyice şaklayan iki şaplakla yaşamın acılarına ve soğuk alıp verme mekanizmasına tanıştırmış oldu. Ne var ki Afrika kabilelerinin geleneklerini okumuş olduğundan doğaya dönüşü savunan Amanda yeni doğan bebeği Jamie'nin elinden aldı. Usulca annenin sıcacık koynuna bıraktı da bebecik dünyaya gelmiş olmanın hüznünü böylece biraz avutabildi. Ana kız çıplak ve koyun koyuna dinlene dursun, öbürleri her şeyi temizlediler ve içeri yeni çarşaflarla bebek bezlerini taşıdılar. O ilk dakikaların heyecanı arasında elbise dolabının aralık duran kapısı kimsenin dikkatine çarpmadı. Buradan küçük Miguel korkudan yarı donmuş durumda her şeyi seyretmişti. En tepesindeki göbek çukuruyla taçlanmış o kocaman damarlı balon ve buradan iğrenç mavi bir zara sarılmış olarak çıkan o ezik büzük yaratık zihnine bir daha hiç silinmemecesine kazıldı. Alba'nın adı nüfus kütüğüyle kilise kayıtlarına babasının Fransız soyadıyla geçirildiyse de o bunu hiç kullanmadı. Çünkü annesinin adını yazıp okumak daha kolaydı. Dedesi Esteban Treba bu kötü alışkanlığı onaylamıyordu. Her fırsatta söylediği gibi çocuğun bilinen bir babası, saygın bir adı olsun da bir günah ve utanç çocuğu gibi anasının adını kullanmak zorunda kalmasın diye bir sürü zahmete katlanmıştı. Kont'un çocuğun babası olduğundan kimsenin kuşkuya kapılmasına da izin vermiyordu. Evinde büyüyen bu sessiz, çekingen küçük kızın eninde sonunda Fransız Kont'unun zarif, kibar, cana yakın hallerine sahip olacağını, cümle mantık kurallarına karşın hala umuyordu. Clara da bu konuyu hiç açmıyordu. Yalnız çok sonradan bir gün çocuğun bahçedeki yıkık dökük heykellerin arasında oynadığını görüp de Dil Jean de Satigny'e kendi ailelerinden de kimseye benzemediğini fark edince ''Bu koca adam bakışı gözleri kimden almış acaba?'' diye sordu. Blanca ''Babasının gözleri'' dedi üstüne durmadan. ''Pedro Tercero Garcia herhalde.'' Bu Alba'nın babası konusunun aile içinde ilk ve son açılışı oldu. Zaten Clara'nın belirttiği gibi konunun açılması gereksizdi. Çünkü Jean de Satigny hayatlarından çıkıp gitmişti. Ondan bir daha hiç haber alamadılar. Nerede olduğunu araştırmaya hatta Blanca'nın medeni durumunu yasallaştırmaya kimse kalkışmadı. Oysa Blanca bekar bir kadının özgürlüğünden yoksundu. Kocası olmamakla birlikte yasal yönden evli bir kadının bütün sınırlılıklarıyla yükümlüydü. Alba, Kont'un hiç resmini görmedi. Çünkü Blanca evde alt üst etmediği köşe bırakmayarak bütün resimleri, düğün günü onları kol kola gösterenleri bile ortadan kaldırmıştı. Evlendiği adamı unutarak bu adam hiç var olmamış gibi davranmaya karar vermişti. Onun adını bir daha ağzına almadı ve evinden neden kaçtığı konusunda bir açıklamada da bulunmadı. Hiç konuşmadan 9 yıl geçirmiş olan Clara susmanın yararlarını bilirdi. Kızına hiçbir şey sormayarak onun Jean de Satigny'nin tüm anılarını silme çabasına destek oldu. Alba'ya babasının ne yazık ki kuzey çöllerinde hummadan ölen seçkin ve zeki bir aristokrat olduğunu söylediler. Bu onun çocukken işitmek zorunda kaldığı pek az yalandan biri oldu. Başka konuda hayatın gündelik gerçekleriyle doğrudan temas halindeydi. Çocukların lahanaların altından çıktıkları ya da leylek tarafından Paris'ten getirildikleri gibi masalları çökertmeyi dayısı Jamie üstlenmişti. Nicholas dayısı da doğunun üç kralı, iyilik perileri, öcüler gibi masalları yerle bir etmişti. Alba babasının ölümü üstüne korkulu rüyalar görüyordu. Rüyasında güneş ışığıyla sarılı olarak çöllerde yürüyen, tepeden tırnağa beyazlar içinde hasır şapkalı, rugan ayakkabılı genç yakışıklı bir adam vardı. Bu adam adımlarını yavaşlatıyor, duralıyor, gitgide daha ağır yürüyor, sendelip düşüyor, kalkmaya yeltince yine sendeliyordu. Sıcaktan, ateşten, susuzluktan kavrulup gitmişti. Bir süre dört ayak üstünde emekliyordu, kızgın kumların üstünde. Ama en sonunda o solgun kum tepelerin uçsuz bucaksızlığında hareketsiz yatıp kalıyor ve kıpırtısız gövdesinin tepesinde leş kargaları halkalanıyordu. Alba babasının rüyasını öyle çok gördü ki yıllar sonra babası sandığı bir adamın cesedine bakmak üzere merkez morguna çağrıldığı zaman şaşkınlığa düştü. O sırada artık tersliklere, talihsizliklere iyice alışık olan gözü pek bir genç kadındı. Bu yüzden yalnız başına gitti. Onu kapıda karşılayan beyaz önlüklü teknik görevli önüne düşerek o eski binanın uzun koridorlarından geçirip duvarları gri boyanmış geniş, soğuk bir odaya götürdü. Dev boyunda bir buzdolabının kapısını açtı ve dolaptan bir tepsi çekti. Tepsinin üstünde yaşlı, şiş, mavimtırak bir ceset yatmaktaydı. Alba dikkatle inceledi bunu ama rüyalarındaki kişiye benzetemedi. Adam sıradan bir vatandaşa benziyordu. Belki de postanede bir memur. Alba onun ellerine baktı. Kibar, zeki bir aristokratın elleri değildi bunlar. Söyleyecek hiçbir ilginç şeyi olmayan bir adamın elleriydi. Gel gelin kimlik kağıtları bu içler acısı mavi cesedin Jean de Satigny olduğunu kesinlikle kanıtlıyordu. Kont bir çocuk karabasanındaki altın renkli kum tepelerin arasında hummadan ölmüş değildi. İhtiyarlığında sokakta karşı kaldırıma geçerken basit bir beyin kanamasından ölmüştü. Ama bunlar çok sonradan olacak şeylerdi. Clara hayatta ve Alba küçük bir çocukken köşedeki büyük ev çocuğu kendi karabasanlarından bile koruyan dışa kapalı bir dünyaydı. Alba daha iki haftalık bile yokken Amanda köşedeki büyük evden ayrıldı. Artık gücünü toplamıştı ve Jamie'nin gönlünde yatan isteği okumakta hiç güçlük çekmiyordu. Küçük kardeşini elinden tuttu ve geldiği gibi gitti. Sessiz sedasız, hiçbir şey vaat etmeden. Evdekiler onun izini yitirdiler. Onu aramaya gidebilecek olan tek kişi de kardeşini incitmek istemediği için gitmemeyi yeğledi. Amanda gittikten sonra Jamie üzüntüsünü kitaplarıyla işine gömdü. Yine eski gidişatını dönerek keşişler gibi yaşamaya, evin içinde çok seyrek görünmeye başladı. Amanda'nın adını ağzına almıyordu ve kardeşiyle ilişkisini iyice kesmişti. Torununun evdeki varlığı Esteban Treban'ın kişiliğine bir tatlılık kazandırdı. Gözle görünmeyen bir değişimdi bu. Yine de Clara farkına vardı. Ufak tefek belirtiler Esteban'ı ele veriyordu. Çocuğu görünce gözlerinde beliren parıltı, onu aldığı pahalı armağanlar, ağladığını duyunca kapıldığı derin üzüntü. Yine de bu onun Blanca ile yakınlaşmasına yeterli değildi. Kızıyla arası hiçbir zaman iyi olmamış, Blanca'nın talihsiz evliliğinden sonra bu ilişki öylesine çözülmüştü ki, onların bir çatı altında yaşayabilmelerini ancak Clara'nın baskıyla uyguladığı zoraki nezaket kuralları sağlayabiliyordu. O günlerde Treba konağındaki odaların hemen hemen hepsi doluydu. Sofrada her zaman aile büyükleri ve konuklar için yer ayrıldığı gibi habersiz gelebilecek herhangi birisi için de bir tabak konurdu. Konuklarla ziyaretçiler gelip gidebilsinler diye sokak kapısı sürekli açık dururdu. Senatör Treba, vatanın yazgısını değiştirmeye çalışa dursun, karısı sosyal yaşamın dalgalı gemisini büyük bir ustalıkla yürütüyordu. Yaş ve deneyim, Clara'nın gaybi görme ve nesneleri uzaktan oynatabilme yeteneklerini keskinleştirmişti. Coşkulu anlarında kolaylıkla trans durumuna geçer ve sandalyede oturarak odanın içinde dolaşabilirdi. Şitesinin altında gizli bir motor varmış gibi. Yine bu dönemde aç gezerken Clara'nın acıyarak eve aldığı genç bir sanatçı, konukluğunun bedeli olarak onun evde bulunan tek portresini çizdi. Çok sonradan bu yoksul sanatçının bir üstad ressam olduğu kabul edildi. Bugün resimleri Londra'daki bir müzede durur. Baskı kurbanlarını besleyebilmek için birçok kimsenin eşyasını satmak zorunda kaldığı zaman yurt dışına çıkan sayısız sanat yapıtları gibi. Tuvalde beyazlar giymiş orta yaşlı bir kadın görülüyor. Gümüş saçları ve trapez sanatçılarını andıran tatlı bakışlarıyla bir salıncaklı koltuğa oturmuş. Koltuk da yerden hemen yukarıda, havada duruyor. Çiçekli perdelerle baş aşağı uçan bir vazon arasında. Şişman bir kara kedi de kalantör bir beyefendi edasıyla bu sahneyi seyretmekte. Kataloğa göre Chagall'ın etkisi, ama bu doğru değil. Resim sanatçının Clara'nın evinde tanık olduğu realiteyi olduğu gibi yakalamış. O dönemde göksel hoşgörüyle insan doğasının gizli güçleri serbestçe el ele vererek fizik ve mantık kurallarında acil durumlarla dalgalanmalar yaratıyordu. Clara'nın gezgin ruhlar ve başka dünyalarla sürdürdüğü iletişimi, telepati, rüyalar ve bu amaçla kullandığı pandül yürütüyordu. Clara pandülü masanın üstüne sırasıyla dizdiği bir ABC'nin üstüne doğru tutarak havada sallandırırdı. Pandülün serbest devinimi harfleri imledikçe İspanyolca ve Esperanto dillerinde mesajlar oluşturur ve başka boyutlardaki varlıkların İngilizce ile değil de bu dillerle haşır neşir olduklarını kanıtlardı. Clara da İngilizce konuşan devletlerin elçilerine yazdığı mektuplarda bunu anlatıyordu. Elçiler ona hiç karşılık yazmıyorlardı. Clara çeşitli eğitim bakanlarına da kendi kuramını anlatan mektuplar yazıyordu. Bu kurama göre ülkedeki okullar denizcilerin gezgin satıcılarla sarrafların dili olan İngilizce ile Fransızcayı öğretecekleri yerde bütün çocukların Esperanto çalışmasına direnmeliydiler. Mektuplarına bakanlar da karşılık vermiyorlardı. Alba'nın çocukluğu vejetasyon diyetlerle Japon savaşım sanatlarının, Tibet danslarının, Profesör Hauser'le yapılan yoga solumaları, kas gevşetmeleri ve zihin yoğunlaştırmalarıyla buna benzer daha bir sürü ilginç tekniğin bir karışımıydı. İki dayısıyla o üç sevimli ve çekici mora kız kardeşin onun eğitimine yaptıkları katkıda cabası. Anneannesi Clara tuhaf huylu yolcularla dolu bir arabaya benzeyen o evi sürüp rotada tutmasını nasılsa beceriyordu. Oysa ev işlerine karşı hiç yeteneği yoktu. Ve hesap denen şeyin en temel uygulamalarını bile öyle küçümserdi ki toplama yapmasını bile unutmuştu. Bu yüzden evin gündelik yönetimiyle hesapların tutulması Blanca'ya düşüyordu. Genç kadın zamanını bu minyatür krallığın mabeyinciliğine yapmakla avlunun dibindeki seramik stüdyosunun arasında bölüştürüyordu. Bu stüdyo onun en son sığınağıydı. Burada Blanca hem mongoloid çocuklara hem genç hanımlara ders veriyor ve bütün mantık kurallarını alt üst ederek peynir ekmek gibi satan yaratıklarla dolu kreşler yapıyordu. Vazolara taze çiçek koymak küçücük yaştan beri Alba'nın görevi olmuştu. Çocuk içeri hava ve ışık dolsun diye pencereleri açardı. Ama çiçekler hiçbir zaman geceye kadar dayanmazdı. Çünkü Esteban Trueba'nın gürleyen sesiyle vınlayan bastonu doğayı bile korkutacak kadar güçlüydü. Onun ayak sesi duyuldu mu evcil hayvanlar kaçar, bitkiler solup sararırdı. Blanca Brezilya'dan gelme bir kauçuk ağacı yetiştiriyordu. Utangaç, sümsük bir çalı olan bu ağacın tek ilginç yanı fiyatıydı. Yaprak sayısına göre satılıyordu. Ne zaman Esteban'ın geldiği duyulsa yakında kim varsa koşar kauçuğu terasa gizlerdi. Çünkü ihtiyar odaya girer girmez bitki yapraklarını indirir ve sapından süslü gözyaşı gibi beyazımsı bir sıvı sızdırmaya başlardı. Alba okula gitmiyordu. Anneannesi onun kadar yıldızı barışık ve kısmetli birinin okuma yazma dışında hiçbir şey bilmesine gerek olmadığını, bunları da evde öğrenebileceğini ileri sürmüştü. Torununu okur yazar duruma getirmek için öyle sabırsızlanıyordu ki çocuk 5 yaşındayken kahvaltı sofrasında gazeteleri okumaya ve haberleri dedesiyle tartışmaya başlamıştı. 6 yaşındayken dillerde gezen büyük dayısı Marcos'un sihirli sandıklarındaki büyülü kitaplarını keşfetmiş ve imgelerin dönüşü olmayan dünyasına tümüyle girmiş bulunuyordu.